Ben Mustafa.
Ben Hatice.
Okuduğumuz, dinlediğimiz ve izlediklerimizden bizde kalanları evimizin salonundan sizle paylaşıyoruz. İncir Çekirdeği'ne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet, bu pandeminin bize yapmış olduğu olumsuzluklardan bir tanesi de kilo almak oldu.
Evet.
Nedir bu kiloyla derdimiz?
Yani hani kilo hep gündemde, biliyorsun. Bizim arkadaş sohbetlerimizde de, bir araya geldiğimizde her zaman işte çocuklardan konuşulur, işten konuşulur ama mutlaka kilo gelir. Aldın, verdin, ne yaptın, yapılan diyetler. Girdiğim her ortamda ana sohbet konusu.
Bir sürü de farklı farklı şeyler var değil mi? İşte kafalar karışıyor. Aralıklı oruçtu, vegan beslenmeydi, ne bileyim işte.
Dukan diyeti, Norveç diyeti,
karbonhidrat yeme. Atkins diet falan vardı bir zamanlar. Şimdi onun adı duyulmuyor. Evet. Karatay Hoca onu bir şekilde...
Karatay Hoca.
Evet, Karatay Hoca o aslında o Amerikalı Atkins diyeti biraz Türk sistemine uyarladı. Hakikaten büyük bir problem gibi duruyor.
Evet, yani tabii ki içinde bulunduğumuz kültürden kaçamıyoruz, hep konuşuyoruz. Üzerimize boca ediliyor bu sağlıklı beslenme, zayıf ol, fit ol, işte belli beden aralıklarında ol mesajları.
Bakıyorsun ama böyle eski tablolara falan da orada da böyle işte...
O devirlerde yaşasaydım, o kilolu kadınların baş tacı edildiği, tablolara nakşedildiği dönemde yaşamak vardı.
Ne oldu sence? Yani nedir bu? Nasıl birden böyle zayıf olmak bir ideal haline geldi?
Yani bununla ilgili teoriler var. Zaten özellikle feministler çok karşı, biliyorsun. Beden evet, olumlama de. Çalışmaları var. Yani herkesin olduğu bedeni sevmesi, ki şu anda çok zor. Yani bu şeyden kendini alıkoymak çok zor. Yani hepimiz vücudumuzun bir yerini beğenmiyoruz artık. Yani ya göğsümüz olduğundan daha büyük, ya göbeğimiz, ya omzumuz. Ya teoriler bu işte modernite ve sanayileşmeyle beraber fabrikasyon tekstile geçildiği için eskiden biliyorsun dikiliyor terziler. Evet. Senin bedenin neyse ona göre dikiyor. Hele bizim Adana'da, Mersin'de şalvar diye bir şey var, biliyorsun. Beden yok.
Tamamen esnek. istediğin şekle girebiliyor. Yani isteyen bedene uygun.
Olabiliyor ama sen fabrikada binlerce şey üretiyorsun ve insanlar çok farklı bedende, nasıl satacaksın?
Evet. Şeyin tabii o hani bir sanayileşme var. Daha sonra da Amerika'ya gittiğinde bu standartizasyon olayı gerekiyor.
Evet.
Giriyor işin içerisine.
İşte uçağa Ford'un, bineceksin.
Artık böyle tüketilmesi için üretilmeye başlanılıyor. Yani
evet.
İşte Ford'un ürettiği arabalar, bizde endüstri mühendisliği derslerinde hep bu ergonomi çok önemliydi. Yani bir şey üreteceksin, bir sandalye üreteceksin. Değil mi? Bunu ne kadar çok üretirsen onun maliyeti o kadar az olur. Bunu satabilmek için de insanların vücut yapısına uygun olması lazım.
Aynen
hani böyle
öyle.
Bir standart tutturması lazım. O standart aralık nedir? O ideal aralık nedir falan?
Aynen
biz ergonomi derslerimizde bunu çok, bunun temellerini görmüştük.
Evet, aynen. İşte uçak üretiyorsun. Uçak koltuğu, otobüs koltuğu, değil araba mi? Koltuğu. Yani aslında işte pek çok alanı etkiliyor. Sen o standartların içinde olursan uçağa oturabileceksin.
Kapitalizmin bir oyunu diyorsun yani bu da.
Sonra bir de şöyle, kapitalizmin oyunu olabilir. Tabii kapitalizmi de çok şey borçluyuz. Onları da konuşabiliriz bir gün. Bireyleşme ve kadın hakları kapitalizmle birlikte gelişiyormuş.
Doğru,
bunu yeni
doğru.
Öğrendim. Hep de o kadar kötü değilmiş. Bir taraftan da modern hayatla birlikte az hareket etmeye başladık.
Doğru, tabii.
Yani daha çok masa başı işler yapılıyor. İşte fast food hayatımıza girdi. Yani bir taraftan sen, yani o kadar büyük bir dilemma ve çatışma ki, bir taraftan sistem senin belli kalıplar içinde olmanı bekliyor. Çünkü öyle üretilmiş her şey.
Evet.
Yani öyle olmazsa sen arabana binemezsin. Ya bir taraftan öyle, bir taraftan da bütün tüketim araçları senin kilo almana yönelik.
Çalışma biçimi.
Çalışma
öyle.
Biçimi, yeme biçimi. Ne yapacak insanlar? Kafayı yedik yani hep beraber işte.
Hep aynen öyle.
Yani onun içinde işte bir de araba var mesela. Eskiden daha çok biz öğrenciyken kilo problemimiz yoktu. Tabii gençlikle, metabolizmayla da ilgili ama öğrencilikte paramız yoktu. Yürüyorduk sürekli. Şimdi paran oluyor, arabaya biniyorsun. Bu sefer o da senin hareketini kısıtlıyor.
Bir de enteresan bir şey, mesela eskiden zayıf olmak böyle hastalıkla falan ilişkilendirilmiş.
Evet, özellikle
verenle. Acaba onun nedeni nedir?
Ya şimdi tabii onu da konuşmak lazım. Eskiden 3 öğün yemek yenmiyor zaten.
Evet.
Yani 1 öğün ya da 2 öğün yemek yeniyormuş. 3 öğün böyle aristokrat ve zenginlik göstergesiymiş. Bu tarımla birlikte ve şey, modern araçların tarımda kullanılıp üretimin artmasıyla birlikte besin fazlası var aslında bir taraftan da. Ve öyle olunca insanlar daha daha fazla yemeye başlıyor. Normal insanlar da fazla yemeye başlıyor. Eskiden yani zayıfsan aslında yemek bulamıyorsun ve sağlıklı değilsin. İşte verem olmanın göstergesi. O yüzden kilolu olmak hani iyi besleniyorsun. Sağlıklısın, iyi şeylerle beslenebiliyorsun. İşte böyle al yanaklı olmak biliyorsun. Bizim evet. şiirlerimizde, edebiyatımızda geçiyor. Hani böyle kanlı canlısın gibi. Ve hala devam ediyordu bizim hani bahsettiğimiz modernleşmeye tam geçemediğimiz için. Benim ailemde zayıfladığımda panik yapar. Yani şey hasta mısın?
Tabii bu hani o kültürden şimdi başka da bir şeye doğru evriliyoruz. Biraz önce de bahsettik ya böyle veganlık, vejeteryen olma, yeni kültürler, yeni hayat tarzları falan ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili ne düşünmek lazım? Nasıl bakmak lazım bunlara? Biraz da böyle hani belli ortamlarda insanlar işte ayıplanıyor, başka bir şekilde ayıplanıyor değil mi yani?
Kesinlikle farklı bir ayrıma uğruyor. Tabii her şeyin aşırısı rahatsız eder beni bu konularda da. Şöyle bir şey, onu din gibi benimseyen insanlar var. Yani işte veganlığı ya da işte ketojenik beslenmemi, hani yaptığı neyse onun havarisi gibi sürekli bundan konuşup ve sen de onu yapmadığın için kınayan insanlar var. Yani işte sen gluten mi yiyorsun bu devirde mi? Çayına şeker atan mı kaldı falan gibi. Tabii o hoş olmuyor, ötekileştirmenin içine girdiği şey. Bir de popüler diye yapan, yani öylelerini de tanıyorum. Kendi özel evinde farklı beslenip toplum içinde farklı beslenen insanlar da var. Yani belli bir imaj çiziyor, dışarıda veganım diyor. Tabii bunlar çok ayrıntılı konuşmuyoruz ama bildiklerini düşünüyorum dinleyicilerimizin. Hiçbir hayvan ürünü yemiyor veganlar.
Evet. Tabii yani işte kültür, hep kültürden bahsediyoruz ya, kültür mantarı olmak, işte kültürel baskı, mahalle baskısı falan. Tabii farklı tonlar, farklı şekiller alabiliyor.
Ya bu tabii ki bir gerçek. Hani şu anda biz şunu konuşmamız lazım. Bilim adamları söylüyor. İşte atmosfer yıprandı. İşte çok fazla tüketiyoruz. İşte et tüketimine de bu yüzden azot, hayvanlar azot evet, çıkarıyor evet, ve atmosferi şey yapıyor. Ben de buna katılıyorum.
Tabii onun bir arkasında bir felsefe var.
Felsefesi yani, var. Bu moda her, değil yani sadece. Şey,
şimdi tabii bizim beslenme kültürümüz de özellikle Batı'nın beslenme kültürü birbirinden çok farklı. Oradaki işte hani bize tabii bir ekonomik problemlerimiz var son 5-10 15-20 yılda aslında artmıştı et tüketimimiz. Şimdi ne hallere geldi bilmiyorum ama Batı'yla kıyaslandığında bizim et tüketimimiz çok az.
Az evet.
Ve Batı'da inanılmaz derecede çok tüketiliyor. Yani bunun sağlık problemleri var. Aynı zamanda bunun işte bahsettiğin gibi hayvanların beslenmesi sonucu atmosfere yayılan azot gazının dünyayı olumsuz etkilemesi gibi çok aslında derin bir düşünme background'u var, bir altyapısı evet. var bunun.
Ya bizde o kadar fazla tüketilmiyor. Ben geçen bir anket yayınlamıştım Instagram'da zaten. Avrupa'da en az et tüketen evet. toplumuz biz. O yüzden bizde çok da fazla problem olacağını düşünmüyorum hani et tüketiminin. Ama başka şeyler var. Yani işte araba kullanıyoruz. İşte yani bunların konuşulması lazım aslında. Ve bununla ilgili hani bizde yeni yeni gündeme alınıyor. Başka bizim problemlerimizden herhalde çok bazen de apaki kalıyor çevre ve dünya ile ilgili. Ama Batı'da çok fazla dizi ve film çekiliyor zaten bununla ilgili.
Kesinlikle.
Onlardan önermek istiyorum. Hani korkulan şu, belli bir zaman sonra dünya artık bu kadar insanı taşımayacak. Bir kıyamet benzeri şey olacak ama hani bu hani dünyanın yok olması şeklinde değil de çok kötü şartlarda yaşamamız. Yani işte hayvanların, bitkilerin çok azaldığı, işte doğa olaylarının hep felaketler getirdiği bir dünyada yani kötü bir yaşamdan bahsediliyor. Şimdi Travelers izliyorum Netflix'te. Onu önerebilirim. Bu tabii ki bir taraftan zaman makinesi ve paralel evrenlerle de alakalı işleniyor. Burada da gelecekte dünya çok kötü şartlara gelmiş ama bilim ve teknoloji ileride. Ama tabiat işte yok olmuş ve geri gelip onu başlatan olayları sonlandırmaya çalışıyorlar. İşte nükleer bir bomba patlamış, onu durdurmaya çalışıyorlar. Bunun gibi diziler ve filmler evet ürkütüyor beni. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani gerçekten işte bir 50 yıl sonra falan dünyanın sonu gelecek mi? Yoksa bir şekilde çözülür mü?
Ben şöyle düşünüyorum. Yani insanlar birçok probleme bu zamana kadar hep çözüm bulmuşlar. Buna da çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum.
Ben
yani
de öyle düşünüyorum.
İnanılmaz derecede enteresan gelişmeler var. İşte geçen okuyordum. Deep Tech deniyor buna. Azot solunumu yapmayan sentetik mikroplarla gübre üretip doğanın onu kendi kendine çözmesi. Yani işte hani gübre azot çıkmasına en çok neden olan şeylerden birisi. Ama gübre yerine kullanabilecek azot solunumu yapmayan mikroplar falan gibi şeyler var. Yani çok enteresan çözümler geliştirilmeye çalışıyor. Ben insanoğlunun tabii bunu çözebileceğini düşünüyorum. Ama bu fert fert bizim kendi sağlığımızla da alakalı bir şey. Yani onu bizim hani herkesin bir tabii bir kendini düşünmesi lazım. Bir dünyayı çevremizi düşünmemiz lazım kolektif olarak da. Hani burada düşündüğüm şey bizim için ne ifade ediyor bütün bunlar? Yani biz kendi hayatımızda ne ifade ediyor bu beslenme tarzımız, yaşayış tarzımız? Onu bence düşünmemiz lazım diye.
Evet ya, tüketimi azaltmak işte, ben kendim bireysel olarak çöplerimi ayrıştırıyorum. Kompost olabilecek çöplerle plastik kağıt ve camları ayırıyorum. Ondan sonra çok büyük, çok fazla benzin yakan araç kullanmak istemiyorum. Yani işimi görebilecek bir araç. Mümkünse hiç kullanmamak. Tabii burada pandemiden dolayı biraz toplu taşıma azaldığı için de çok araç kullanmak zorunda kaldık. Yani bireysel olarak ne yapabilirsem onları, ya da mesela bir şeyi geri dönüştürebilmek. Yani ihtiyacım değilse almamak. Yani bunlar benim şeylerim, daha minimalist yaşamak gibi. Daha doğal malzemeler kullanmak. Zaten bizim Anadolu'da hep bu vardı hatırlarsan. Bu cam ve plastik hiçbir kap atılmazdı. Geri dönüşüm zaten var benim ruhumda. Atmakla çok zorlanırdım. Güzel yani.
Evet, onu da sistematik hale getirmek lazım. Tabii işte eskiden o tip şeyler çok fazla üretilmediği için işte tekrar tekrar kullanıyordu annelerimiz, işte etrafımızdaki insanlar, cam şişeleri, plastik kapları falan. Şu anda öyle bir şey yok. Onların üretimi geçen de konuşmuştuk, yani çok ucuzladı. Her şeyi ambalajlayabiliyorsun plastik maddelerle. Bizim üzerimize düşen de görev hani onların tekrar geri dönüşüme ulaşmasını sağlamak.
Bu market poşetleri olayına bile çok sevinmiştim ben. Çünkü 20 yıl önce gittiğimizde Amerika'da vardı.
Evet,
o zaman.
Doğru.
Ama şu anda bize de geldi. O bile çok büyük bir şey yani. Hani çok büyük. O da bir alışkanlık. Yanımızda bez market çantamızı taşıyoruz. Bu kadar. Yani evet, alışmak zaman oluyor ama alıştık mı? Alıştık.
Evet, öyle yani, işte tükettiğimiz şeylerle sınanıyoruz biraz da, öyle düşünmek lazım.
Kesinlikle.
Yani kilo da öyle, işte çevre problemi de öyle. Enteresan bir şey, çatışma, dilemma dediğin gibi.
Evet, şey vardı ya, ilk programımız, bana ne dinlediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Aslında bana ne tükettiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bu devrin önemli bir şeyi herhalde. Bu kiloyla ilgili konuşurken sen de aldığın kiloları vermek için bir önlem aldın.
Evet, onu da söyleyeyim tabii. Yani eskiye göre insanlarımız böyle profesyonel yardım almak konusunda daha istekliler, daha açıklar. Ben de bu pandemi zamanında tartıda daha önce hiç görmediğim kilolara ulaşmıştım. Öyle olunca hayatımda ilk defa bir diyetisyene gittim. Ya ben çok fayda gördüm. Ya biliyorsun, ben aslında hep şey yaparım yani, böyle bir
aslında
onu dikkat ederdim. Ama tabii şimdi sabahtan akşama evdesin. Mutfak böyle bir 10 metre ileride, buzdolabını açıp istediğini buluyorsun, ediyorsun. Bir o tarafı var. Bir de böyle ben kendi kafamdan işte bir şeyleri okudum. Yani böyle doğru düzgün okumadan, kulaktan dolma bilgilerle yaptığımı zannediyordum. Yapmıyormuşum yani, işte ben aralıklı oruç yaptığımı zannediyordum. Yapmıyormuşum. İşte hani o şey diyoruz, moda olan şeyler böyle duyuyorsun, ne diyorsun düşünmeden doğru düzgün de. Yani diyetisyen onu fark etmemi sağladı. Yani neyi yanlış yaptığımı fark etmemi sağladı. O da bir tabii alışkanlık, hani böyle hemen bir günden bir güne de kilo vermiyorsun, doğru da değil. Diyetisyen bana o disiplini ve kendime uygun olan yeme tarzını gösterdi. Sen de gittin ama diyetisyene sen çok hoşuna gitmemişti herhalde o süreç. Senin deneyimin nedir?
Ya ben diyetisyene bir kere başladım, 2 ay gittim. Çok başarılı olamadı. Ben kendim aralıklı oruç yaptım. Daha önce de pek çok kez kilo verip alan, deneyimi olan bir insanım. Ama pandeminin başında zaten kilolu başlamıştım. Ve o 2 hafta pasta börek yapma olaylarından sonra dedim bu gidişat iyi değil. Ve aralıklı oruca başladım. Çok şükür kilomu da korudum. Verdiğim kiloyu 8 kilo kadar verdim. Ve onu da korudum. Benim için çok rahatlatıcı bir şeydi ya. Yani
evet.
Çünkü uzun zamandır, 10 yıldır falan uğraştığım bir şeydi.
Evet, evet. Yani aslında hep ondan bahsediyoruz. İşte okurken ondan bahsettik. Boş vakitte onu bahsettik. Yazarken onu bahsettik. Galiba kendini bilmekle alakalı.
Evet.
Hani benim için o diyetisyen sürecinin en önemli, bana ne uygun.
Kesinlikle benim için
neyi,
de öyle.
Ne zaman nasıl yersem ve yani böyle bir düzene girdirdi. Yani ben o disipline girme olayını sevdim.
Evet.
Ama herkes de aynı şeyi yapmayabilir. Hani dönüp dolaşıp hani senin için hani bu veganlıkta da işte vejeteryan olmakta da et yiyip yememekte hepsinde herhalde şey olan, hani senin için uygun olan şey ne? Bunu
aynen
bulup
öyle
bilip öğrenmek ve onu uygulamak
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle. Yani hani bedenini tanımak, bedenin istiyor falan ama tabii ilk başta o sistem bozulduğunda onu duymamak çok normal. Hani o insülin direnci denen işte hep karbonhidrat ve şekerle beslendiğimiz halde vücut hep onu istiyor.
Evet.
Yani onu bir kere bozmuşuz. Onu tekrar düzeltip yani sağlıklı aralıklara geldiğin zaman vücut istiyor. Yani benim et yemediğim bir dönem oldu biliyorsun. Canım evet. Hiç istemiyordu. Hiç et yemiyordum. Yaklaşık bir 6 ay falan öyle devam etti. Sonra tekrar bedenim istemeye başladı. Ama ben bu bedenimi duymuyordum daha önce. Bedenim hep tatlı ve börek istiyordu.
Evet, o zaman herkese sağlıklı günler dileyelim.
Evet, kendi bedenlerini tanıdıkları ve en iyi hissettikleri bedende yaşayabildikleri günler diliyorum.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.